Ayrım 9.
Sayfa 86. Fransız mermisinin de süngüsünün de izleri yok muydu bu kıyamet sergisinde? Der Saadet 3 yıl geçmeden yeniden der sefalete dönmüştü. Hastanelerde, revir haline gelmiş camilerde, gözü çıkmış, kafası patlamış, karnı delinmiş, kangren olan kolları bacakları kesilmiş, ölüm kalım arasında gidip gelen binlerle yaratığın kesik kolları bacakları, gene melhemler, koca karı ilaçları, çarşaflardan doğranan sargı bezleriyle tedavi edilmeye uğraşılıyordu. Ha, Taksim'de Alman sefaretine getirilen yaralıların iniltilerine, tokatlayan otelinden yükselen çalgı seslerinin karışını söylemeyi unutmuştu Maruf Berduş. Rana düşmanın topu tüfeğinden başka gazetelerde okuduğu insanı ölüme götüren bu kangren illetinin ne olduğunu beybasına sorduğunda Haşim Bey kızına iyi tedavi göremeyen yaraların iltihaplanması sonucu çürüyen etlerin vücuda yayılmasını önlemek için o kısmın kesilip atılması gerektiğini anlattı. Uzun uzun düşündü Rana. Başını ne yazık der gibi salladı. Cebinden çıkardığı bir kağıt parçasına yazdığı notu heceleyerek okumaya çalıştı. Min şerri mahalaka. Beyba bu Arapça mı? Ne demek? Yarattıklarının şerrinden demek. İyi de neden icap etmişti bu soru? Haşim Bey de düşüne kaldı bir süre. Felak suresindeki ayet diye söylendi. Ayetle olaylar arasında bir bağ mı kurmuştu ninesiyle oturup kalkan Rana'sı? Ninem bu ayeti hep tekrarlar durur yavrum. Beşeriyet nedir ki? Haksız mı? Çözemediği hikmeti boğazın semalarında gezinen bulutlardan öğrenmek ister gibi göğe doğru kaldırdı başını. Almanların hediyesi, çiçeği burnunda saray irisi Haydarpaşa Garı'nın sirkeciden hiç de aşağı kalır tarafı yoktu. Yerleri seri can çekişenlerin talihi yaver gitmiş, Azrail'le çekişecek kadar canları kalmıştı. Diyarbakır mutasarrıfının anlattıklarına göre doğuda savaşın sürdüğü bölgelerde sıhhiye taburlarına gerek kalmamış, yaralı, diri ayırt etmeden ele geçen Müslüman'ı şehit payesine erdirmekte kusur etmiyormuş Rus-Ermeni birlikleri. Gelibolu'da İngiliz'in Suvla denen koya binlerle askerini döküp yarım adayı kuzeyden çevirmek amacıyla yığınak yaptığı haberi İstanbul'un üzerine gene karabasan gibi çöktü. Aynı 4 ay öncesi gibi Allah'ın rahmetinden başka sığınak kalmadığına kanaat getiren ahali camilere doluşup hamdü sena yerine yeniden şehadetten söz eden imamların iki dudağı arasında çare arar oldular. Yanlış doğru gelen haberlerden, söylentilerden tedirgin halk gökte süzülen kuşu düşman uçağı, suda yüzen balığı düşman denizaltısı gibi görmeye başladı. Kömür yokluğunda Haliç vapurlarının seferleri iptal edildi. Henüz 2 yıl önce işletmeye açılan silahlar ağı elektrik fabrikasının çalışamaz duruma düşmesiyle hastaneler kandillerden, tramvaylar ağırlara terk edilmiş beygirlerden yararlanmak mecburiyetinde kaldılar. Haşim Bey boğaz vapurlarının seferleri de iptal olursa daireyi nasıl gidip geleceğini düşünmeye başladı. Oruç ayı boyunca her akşam Mısır çarşısına uğruyor, yarıya inmiş maaşının el verdiği kadarıyla iftariyelik alıp dönüyordu konağa. İthal malı şeker, çay, kahve, pirinç ele geçmez, kahvenin yerini alan kavrulmuş nohut mutfağa girmez olmuş, ekmeğin okkası 2 kuruştan 6 kuruşa fırlamış, buğdaya eklenen arpa darı karışımı unlarla o bembeyaz somunların yüzleri kararmıştı. Bu yokluk içinde kağıt bulmakta zorluk çeken gazeteler nasıl olduysa bayramın 2. günü yoktan var ettikleri binlerce nüshadaki zafer başlıklarıyla Ağustos sıcağına rağmen kanı donmuş, ağzı kuru, içi ezik İstanbul'a umulmadık bir müjde verdiler. Gelibolu'da Suvla koyundan Yarımada'nın ilkin küçük ardından büyük Anaparta köyüne kadar ilerleyen düşman ordusunu Anadolu'nun o fedakar çocuğu yine gerisin geriye denize kadar kovalamış, Konstantinopolis olduğunu hatırlatmıştı bir kez daha. Camilerden kullarına bu lütfu ihsan eden Cenab-ı Hakk'a tekbirler yükselirken Miralay Mustafa Kemal Bey'in ismi akıllarda yer etmeye başladı. Gelibolu'da kazanılan savaşı bir zafer gibi kutlayan bunalmış halkın gergin sinirleri biraz olsun yatıştı. Şekersiz ıhlamurla yetinen aksakallı cemaat kahvelerde toplandı. Sübyan Mektebi yeniden derslere başladı. Baki çocuk yerinde duramıyor, dikiş dolabında bulduğu lastikle sapan yapıp kuşları kovalıyor, mutfaktan aşırdığı ekmekle ablasının tavuklarını besliyor, bu yoklukta bir bulgur tanesini bile kaybetmekten çekinen bacıyı çileden çıkarıyordu. Bir gün sokakta yakaladığı haylazı anasına götürürken, ''Hanım, mektebe vermeyecek misin bu iblisi? Gavur çükkü gibi ortalıkta dolaşıp durur.'' diye çağırıp gözlerini devire devire Baki'ye çıkıştı. ''Gidip sünnetçiyi getireyim de gör.'' Libabi Hanım bir şeyi unutmuş gibi duralayıverdi. Parmaklarıyla bir hesap yaptı. Evet, Baki 7 yaşından 1,5 ay almıştı. Sünnet yaşı 3, 5, 7, 9. 9 yaşında nefs uyanır, sertleşen uzvuyla çocuk acı çekerdi. Ortalık durulmuşken şu işi de davulsuz zurnasız bir çırpıda halletmek için beyiyle anlaştı. Sultantepe'li fakir ailelerin çocuklarını da birlikte sünnet ettirmek için bahçeye çadır kuruldu. İçine şilteler serildi. Sünnetçilik de yapan berberle Karagöz ustası Hayali peylendi. Ne olacağını öğrenen Baki korkudan ağlayıp sızlanıyor, "İstemem anne, istemiyorum ben," diye tepinip duruyordu. İstese de istemese de olacaktı bu iş. Libabi Hanım bebek Baki'yi yıkarken Rana onun iki bacak arasında küçük parmağa benzer fazlalığını görmüştü. Neyin ne kadar neden kesileceğini çıkarmaya çalışıyor, bir neden bulamıyordu bu sünnet işine. Kangren olmuş bacakların neden kesildiği geliverdi aklına. "Anne, Baki'nin pipisi kangren mi olmuş?" şaşırdı Libabi Hanım. "Yok, neden kangren olsun kızım, nereden çıkardın bunu?" "Yoksa neden kesiyorlar oğlanın pipisini?" "Şeriat öyle emrediyor kızım." "Şeriat kim anne?" "Şeriat Allah'ın emri Rana, hala öğrenemedin mi?" Olanları gördükçe hiç de böyle acayip emirleri öğrenesi gelmiyordu Rana'nın. Annesinin kulağına eğilip "Min şerri ma halaka" diye fısıldadı. Anasından sonra kızının da oynattığını sanan Libabi Hanım'ın şaşkın bakışlarına gülümseyip başına işlemeli bir takke geçirilmiş somurtkan Baki'yi oyalamak üzere bahçeye çıktı delişmen kız. Düğün davet hak getire. Hacı Ağa ile Raşit Efendi mahallenin çocuklarına kirvelik yaptılar. Perdeyle ayrılmış bir köşede sünnetçi bu erkek çocukların fazlalıklarının ucunu buduyor, işi görülen takkeli gecelikli olan baş tarafı kıbleye dönük bir şiltenin üstüne uzatılıyordu. İstemem diye ter ter tepinen Baki'yi bu işe razı etmeyi başaran Haşim Bey sonunda oğlunun kirvesi de oldu. Sabah tarhana çorbası, öğleyin kapama, bulgur, akşama tahin pekmez, iki gün dayanabildi sünnet için biriktirilen erzak. Üçüncü günün sabahı ana baba çocuklarını alıp evlerine döndüler. Şilteler toplandı, çadır söküldü. Kucakta gitmeyi reddedip entersin altında bacaklarını ayıra ayıra yürümeye çalışan Baki, sünnet takkesini kendi başına geçirip Karagöz'ü taklit ederek onu güldürmeye çalışan ablasına dahi yüz vermez oldu. Yokluğa kıtlığa rağmen bir ay kadar sürdü şehirlinin içinde mum ışığı gibi titreyen umut. 20 bin askerin Rus-Ermeni birlikleri tarafından telef edildiği haberi titrek mumu eritti. Alevini söndürdü. Gece yatsı ezanından sonra yabancı elçilik çalışanlarına dahi sokağa çıkma yasağı kondu. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir belaya karşı kapanan perdeler, ıssızlığa bürünen yollar, payitahtı cihanda uğursuz baykuşlardan başka bir canlının nefesi artık duyulmaz oldu. Sakin bir köy halinden çıkıp karman çorman bir mahalleye dönen Sultantepe'de süregelen kıtlık sonucu bir davarın çalınışı, bir evin soyuluşu günlük olaylar hanesine kaydolunuyordu. Atsız kalan faytonun bir kenara konmasından beri kendisinin ne işe yaradığını, yediği ekmeği hak edip etmediğini düşünmekle uykusu kaçmış, ahırın üstündeki penceresinden mehtapsız bir gecenin karanlığını gözleyen Hacı Ağa, zincirle kilitlediği bahçe kapısını açamayan bir adamın cambaz ustalığıyla duvarı açtığını gördü. Ne olur ne olmaz diyerek gençlik yıllarında Sivas'tan getirdiği, 3 gün önce sandıktan çıkarıp yağladığı filin tasını kapıp aşağı kapının girintisine sindi. "Gıpırdama lan," uyarısıyla irkilen, başında papak, ak sakalı göbeğinde harmaniyeli çarıklı bu davetsiz misafir, "Hacı dur, benim, ben," dediğinde sesinden kim olduğunu anladı. Hacı Ağa sunturlu bir destur çekti. "Bey, bu ne kıyafet?" "Bırak şimdi kıyafeti, kapıyı aç, eşekleri içeri alalım." "Ne eşeği?" diyecek oldu hacı, vazgeçti. Kapının kilidini çözdü, köşedeki kestane ağacına bağlı iki eşeği ahıra çektiler. "Sokağa çıkma yasağını duymadın mı abeyim?" "Duyduk, duyduk da elde mermi kalmadı hacı." Gözden gönülden uzak çiftlikte mermi ne işe yarardı? Sormaya vakit kalmadan sabah ezanıyla birlikte bacının odası aydınlandı. "Hacı, sen önden git, geldiğimi haber ver. Bacı beni böyle görürse basar yaygarayı, milletin yüreğini hoplatır." Hacı Ağa'nın önden gidip gece gelen Selahattin Efendi'nin kıyafetinden ürküp bağırmamasını tembih etmesine rağmen kapı açılıp da içeri giren papaklı, çarıklı, sakalı göbeğinde adamı gördüğünde bacı 3 adım geri kaçtı. Kelime-i şehadet getirdi, üfürdü, tek kelime diyemeden odasına kapandı. Sabahın kör kandilinde taşlığa ineceği tutan Rana duraksadı, belleğini yokladı, gözleri ışıl ışıl, "Didi, sen gene dede oldun," diye bir koşu gidip amcasının boynuna sarıldı. "Ama sen hep böyle yapıyorsun," dedi. "Ne yaptım tatlım benim?" "Gitmeyi biliyorsun, dönmeyi bilmiyorsun. Bu sefer ben de geleceğim seninle." Kollarını gevşetip sakalına dokundu. "Beyaz unu nereden buldun?" dedi. Gülmekten kendini alamadı amcası. Sakalıma ak düşüren bu sefer un değil gülüm. Ya bu ne? Kireç tozu. Gel yukarı çıkalım. Orada başımıza gelenleri bir bir anlatırım sana. Nasır Bey oğlunu, Haşim Bey biraderini hasretle kucakladı. Cimcime kızın amcasının sakalını gösterip, bak bu un değil. Ne? Ha, kireç tozu bu dede demesi üzerine Nasır Bey oğluna vaktinden evvel neden ihtiyarlamak istediğini sordu. Kolcular aralarında mütareke imzalamışlar Beyba. Her biri kendi mıntıkasından mesul. Bizimkilerle vur tut bir anlaşmaya vardık. Sütünden sebzesine ne elde edersek yarısı onlara, yarısı bize. İki inek, üç keçi kaldı. Onları da alsalar ne geçer ellerine bir daha? Çifti bile ineklerle sürdük. Kalmadı başka çare. Ödemek mecburiyetinde kaldığı haracı düşünüp öfkesini bastırır gibi derin bir nefes çekti. Evet, sakalımı sormuştunuz. Yolda gelirken tanımadık kolculara rastlasam maazallah yüke, eşeklere el bastıkları gibi beni de göze girmek için en yakın karakola teslim ediverirler. İhtiyarı ne etsinler? Sakalını yıkaması için ibrik ve leğenle gelen Libabi Hanım'a, eliniz dert görmesin yenge. Kireç yok, un da yoktur sanırım evde. Sakalın beyaz kalsın, acele dönmem gerek. Niye? Ne var? Kolcu belası halloldu demedin mi diye soran ağabeyine. Kolcudan başka bir de çapulcu takımı başımıza bela oldu ağam. Üçer beşer dağ tepe dolanıp sapa kalmış yerlerde ne buldularsa yükleyip gidiyorlar. Hele bir karşı koymaya gör. Ateş kusuyor herifler. En geç haftada bir harp meydanına döner oldu bizim güzelim çiftlik. Bir şey ekleyecekti sözlerine. Tereddüt etti. Dayanamadı. Mecburdu. Ağam, mermimiz tükendi. Bende bir lüger var. Dokuzluk. Kevorkta çakmaklı, ağızdan dolma tüfek. Birkaç mermi. Biraz barut bulunabilir mi acep? Eline silah değmemiş Haşim Bey düşüne dursun. Eski kulağı kesiklerden Nasır Bey. O lügeri sana ben vermiştim oğlum. Şu sandığı bir kurcala. 5-10 tane işini görür şimdilik. Düşündü, hayıflandı. Ben kocadım. Haşim anlamaz bu işten. İyisi mi Raşit'e danışalım. Belki bir bildiği vardır. Hacı Ağa filintasını, 2 bağ mermisini alıp çiftliğe gitmeye hazır olduğunu söyledi. Raşit Efendi uzun uzun düşündükten sonra, bu işi olsa olsa Latife'nin kocası Çakçıbaşı halleder diye ortaya bir fikir attı. Neden olmasın? Haşim Bey hemen o gün kenara ayırdığı 3-5 altını Raşit Efendi'nin cebine koyup Üsküdar'a yolladı. Selahattin amcasının çiftlikten getirdiği 2 eşek yükü erzakı yokluyordu Rana. Torbalarda buğday, arpa, darı, nohut, bir güğüm süt, bir teneke pekmez, bir küçük sepet yumurta, bir büyük sepet hıyar. Bana bir şey getirmedin mi dedi. Rana'm benim, talan yerine döndü çiftlik, ne kaldı ki? Derken aklına bir şey geldi. Gitti, eşeklerden birini semerin asılı duran küçük bir kafesi alıp yeğenine getirdi. Bak, garbis ne gönderdi sana? Kafesin içine döşenmiş samanın üstünde yumuş yumuş dünya cicisi bir tavşan yavrusu. Bostanda uyurken yakalamış, gelen acurları onunla paylaşırsın artık. Kafesi araladı Rana, yumak olmuş o narin yaratığı avcuna alıp okşadı. Seneler evvel sarı sarı civcivlerin geldiği gün gibi içinde sevme, besleme, koruma hisleri kabardı. Durdu, düşündü, kafesi tutan amcasının elini öptü. Bir koşu yukarı kata çıkıp yatağında pinekleyen Baki'ye, Kiki bak sana ne getirmiş dedi diyerek yorganın içine bıraktı yüreği pıt pıt atan o güzelim hayvanı. Nenesini kaybettiğinden beri aynı hayvanlar gibi doğup yaşayıp ölen insan denen yaratığın onlardan ne farkı olduğunu anlama derdine düşen Rana'da sevmek sevilmek gibi hisler törpülenmeye mi başlamıştı gün be gün? Başında minik fesi, boynunda cüz kesesi, omzundan aşağı işlemeli ipek şal, yakasında elmas iğne, mor kadife giysisi içinde büyümüş de küçülmüş bir hali vardı Baki'nin. Eli ablasının elinde sarıklı bir gencin peşi sıra ilahiler okuyarak konağa doğru gelen çocukları gözlüyordu pencerenin önünde. Sünnet hatıralar hanesine işlenmiş, bu savaş ortamında huzursuz, kaygılı havaya rağmen okullar açılmıştı. Fenerleri renk renk kurdelelerle bezenmiş paytona yalnız başına binecekti Baki. Hacı Ağa karşılamaya gelen bu amin alayının ilahileri eşliğinde sokaklara üşüyen meraklı cemaatin ortasında Deretepe gezdirip mektebin kapısına bırakacaktı şehzadeyi andıran o küçük beyini. Rana'nın dolu dolu gözleri kafiliyi izledi. Evet, mektepli olmuştu Kiki. Mektep, mescit. Düşüne kaldı bir süre. Maziye gitti aklı. Cenazede bulunmak istemiş, bayram namazını camide kılmayı geçirmişti aklından. Kadın kısmına caiz değil diyen bir ses çınladı kulağında. Ayılmak ister gibi yüzünü ovuşturdu. Ağzında buruk bir tat, başını eğip çekildi pencerenin önünden. Şekersiz şeker bayramından sonra kurbansız kurban bayramının ilk günü iyice şişmanlamış görünen Latife kocasıyla birlikte bayır yukarı tık nefes el öpmek için konağa vardığında eve bir neşe geldi. Ne bu hal? Tuluk gibi şişmişsin kız. Dur Sabret bacı, tuluğun içinde neler var bir gör de öyle konuş diyerek çarşafı attığında hafif kabarmış karnının iki yanında beline bağlı iki torba göründü. Kız ne bunlar? Senin neyine gerek bacı? Al bunları hemen selamlığa götür. Kız gülle mi koydun içine? Kocaya vardın aklın gene şeytanlıkta diye homurdana homurdana iki torbayla selamlığa vardığında kapıyı aralayan Nasır Bey torbaları içeri almadan doğru odasına götürdü. Dönüşünde elindeki torbanın birini bacıya uzattı. Bunu hanıma götür ver diye ekledi. Gibabe hanım torbayı açtı. Ne görsün? Şeker, bir okka toz, bir okka kelle şeker. Latife, nereden buldunuz bunu? Aman hanım, Tekirdağ mı ne? İşte o yerden gelen gemilerde ne ararsan bulunurmuş. Kız, ne var ki Tekirdağ'da? Vallahi orasını ben bilmem hanımım. Gelibolu'da cephenin gerisinde olup biten dalaverili işleri meslektaşlarından duymuştur Çakçıbaşı damat Mahmut Efendi. İnanamamıştı ama işte iki oka şeker, iki torbada mermi. Almanı, Türk'ü, sorma gitsin. Levazım dairesi bir hakuran kafesi. Hele Avusturya'dan gelen şekerin yarısı buhar olup uçuyormuş ambara girmeden. Kimi para, kimi cihan, kimi can derdinde diye söylendi Nasır Bey. Kan kusan evlatlarımızı taşıyor değil mi bu gemiler? Nasır Bey'in bu sözü üzerine kaçak malları getirdiğine pişman olmuş görünen damat, ''Vallahi beyim, sırf siz istediniz diye ben bu işe baş koydum. Şekeri de ele geçmişken alayım.'' dedim. ''Yok, Allah razı olsun evladım. Ben o siperlerde kan kusan askeri mahrum edenleri kastettim. Sen almasan, ben almasan başkası. Alıcısı olmayan malın kaçakçısı olur mu?'' Bayramlaşmaya gelen vardı. Söz orada kesildi. Alışverişten arta kalan 4 mecidiyi iade etmek istedi damat. O senin helal hakkın evladım diyerek arta kalan parayı damada bağışladı Nasır Bey. Bayrama layık bir hava esiyordu haremde. Beline bağlı iki torbayı çözüp bacıya vermesine rağmen Latife'nin kabarık karnını fark etti Nazile. Yavaşça harem dairesine çıktı. Şiltelerden birinin altına bir bıçak, diğerinin altına bir makas sakladı. Libavi Hanım'ın elini öpüp şiltelerden birinin üstüne oturmasını bekleyen kızlar Latife'nin kapıya taraf olan yere çömelmesiyle havalanıp ''Kız ola hayırlı ola.'' ''Abla ne koyacaksın ismini?'' diye bir ağız oldular. Şaşırdı Latife. ''Aa aklınıza mı vurdu? Siz ebe misiniz kızlar?'' ''Ebe değiliz ama bak abla.'' diyerek elini şiltenin altına sokan Nazile makası çıkardı. Evet, bıçağa otursa oğlan, makasa otursa kız meselesini Latife de duymuştu. Kız doyacakmış karnındaki. Eh hayırlısı. Ne sevindi ne üzüldü. ''Kaç aylık oldu Latif?'' diye soran Libabe Hanım'a ''Vallahi ne bilirim ben hanım, ne desem, oruçtan bir ay önce adet göremez oldum.'' Lafının gerisi gidip geldi ağzında. Demedi ne demedi. Hanım, kız olsun hayırlı olsun ama ne olur Mahmut'un kulağına gitmesin. Üzülür. Üzülür mü? Neye üzülecekmiş? Kız babası olmaya mı üzülecekmiş Mahmut? Rana'nın gözleri Latife'nin karnına takılıp kaldı. Daha meydana gelmeden üzüntü veren bebek babasının başına dert mi olurdu ileride? Babası üzülmüş müydü kendi doğumunda? Kendisi dert olmuş muydu babasının başına? Hepsi erkek değil miydi siperlerde, revirlerde, yerlerde can çekişen binler, on binlerce evlat? Hala o adaletsiz Allah'a kurbanlık vermeye mi niyetliydi babalar? Ne günahı vardı bu kadın kısmının? Anne, sen beni doğurunca babam üzülmüş müydü? Hayır, niye üzülsün kızım? Bak Allah bir de oğlan nasip etti ona. Yani Allah yanlışını telafi mi etmişti? Anasının 3 çocuktan sonra böyle ince işleri kendine dert etmeye ne vakti ne de niyeti olmadığını anlayan Rana fazla üstelemedi. Komşuların adet yerini bulsun diye başsağlığı ziyaretini andıran geliş gidişleriyle bir bayram daha geçti. Hükümetin maaşların kurban bayramında ödeneceğine dair sözü gene havada kaldı. Kış da aksine erken gelmişti. İlikleri işliyordu ayaz. Soğuktan korunmak için evden çıkarken gömlekle fanili arasında gazete kağıdı yayıyor, yıpranan ceketinin dirseklerine yama, Arnavut kaldırımının taşları üstünde yıpranan pabuçlarına pençe yaptırmakla üst kademe devlet memurluğunu devam ettirmeye çalışıyordu Haşim Bey. Lebon'dan şekerleme, Oroz Dibak'tan çile çile yün alıp gelmek masal aleminde yaşanmıştı sanki. Ne olur ne olmaz diye yüklükte bir kenara atılmış, naftalin yokluğunda güvelerden arta kalan yünlü giyecekler sökülüyor, kopuk uçlar birbirine düğümleniyor, örülüyor, çorap hırka durumuna dönüşüyordu yeniden. Yarı kuru, yarı yaş çalı çırpı, dal budak odun yerine geçmiş. Zaruret ananeleri silmiş, ev halkı kadın erkek demeden konağın tek sıcak yeri olan mutfakta yemek yemek mecburiyetinde kalmıştı. Hacı Ağa'nın yokluğunda vekil harç vazifesini üstlenen Raşit Efendi, Ömerli'den kente inen çingenelerden aldığı bir çuval mangal kömürünü sırtlayıp eve getirdiğinde gördüğü tezahürat yıllardır içine yer etmiş yanaşma ezikliğine ilaç gibi geldi. Daha nelere şahit olacaktı koca şehri İstanbul? Cephelerde çarpışan, sakat kalan, ölen, tükenmekte olan erkek neslinin, fabrika, belediye, hatta devlet dairelerinde okuma yazmanın şart olmadığı işlerde erkeklerin yerini kadınlar doldurmaya başladı. Artık evi barkı anasına teslim eden hemen hemen her genç kadın sabahın köründe işine gidiyor, ayağında şal var, başında yemeni, eline geçecek birkaç kuruşla çoluk çocuğunu beslemek için akşama kadar çalışıp duruyordu. Mesuliyet güven getirmiş, gariptir, kara çarşaftan sıyrılıp yerdirmeyle sokağa çıkan kadınlarda ilk defa bir eşitlik hissine ön ayak olmuştu harp denen canavar. Suların donduğu Rebiül evvel ayının buz gibi esen rüzgarı, yarı aç yarı tok, bitmek bilmeyen güçlüklerden usanmış dullara umulmadık bir havadis getirdi. Ne denizden ne karadan Konstantinopolis'e varamayacaklarını anlayan düşman kuvvetleri, koylara yığdıkları askeri topu tüfeği gerisin geriye gemiklere yüklemiş, kara kuvvetlerini Selanik'e, deniz kuvvetlerini Limni adasına çekmek üzere Gelibolu yamaçlarını haçlı muskalı yüz binlerce çürüyen cesede terk edip gitmişlerdi. Camilerden tekbirler yükselecekti ama iki büklüm olmuş ihtiyardan başka ne bir Allah'ın kulu ne de sevincini dışarıya vuracak can kalmıştı millette. Galibiyetin getirdiği coşkuyla doğuda olup bitenler üzerindeki haber yasağı da delinmiş gibiydi. Tehcir kanununun yürürlüğe girmesiyle yazdan beri toplanmaya başlayan Ermenilerden Rusya'ya kaçabilen kaçmış, geri kalan çoğunluk evlerinden alınmış kafileler halinde Deretepe, Deir-i Zor'da, Şam'da, Halep'teki toplama kamplarına doğru sünge eşliğinde yola koyulmuşlardı sızan haberlere göre. Sevkiyattan mesul, içi nefret dolu askerler uzayıp giden bu perişan sürüyü korumayı hiç de kendine vazife edinmemiş, kimi intikam, kimi yağma niyetiyle saldıran çeteleri görmezliğe gelir olmuş. Çamur gibi akan derelerden içilen suyla, üç günde bir dağıtılan küflenmiş ekmekle, açlıktan, hastalıktan kırılan, yol boyunca eriyen bu kafileden kaçının güney illerine vardığını şimdilik bilen yoktu.